Ayrım 10. Sayfa 111. Özgürlükten kaçış. Erik Fromm. Erik Fromm'un yaşam öyküsü. 1900 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde dünyaya gelen Fromm, Yahudi bir ailenin tek çocuğudur. Fromm'un çocukluğu bir tutucu Yahudi dünyası, diğeri ise zaman zaman ayrımcılığa maruz kaldığı Hristiyan dünyası olmak üzere birbirinden oldukça farklı iki ortamda geçmiştir. Kendi anlatımıyla yüksek düzeyde nevrotik bir anne ve babaya sahip olan Fromm, kendisini de dayanılamayacak düzeyde nevrotik bir çocuk olarak tanımlamaktadır. Sinirli ve huysuz bir babanın ve bunalıma eğilimli bir annenin tek çocuğu olmasını, insan davranışlarının garip ve gizemli nedenlerine ilgi duymasının bir nedeni olarak gören Fromm'un, henüz çocukluk yıllarında şahit olduğu iki önemli olay kendisini derinden etkilemiştir. Bunlardan birincisi, Fromm 12 yaşındayken gerçekleşmiştir. Aile dostları olan genç ve güzel bir kadın ressamla tanışan Fromm, bir gün kendisini allak bullak eden bir haber duyar. Babası, ölen genç kadın, babasının ölümünün hemen ardından intihar ederek, babasıyla birlikte gömülmek istediğini belirten bir vasiyetname bırakmıştır. Fromm, böyle genç ve güzel bir kadının yaşamın hazlarına karşın, babasını onunla gömülmek isteyecek kadar çok sevmesinin ve yaşamına bu gerekçeyle son vermesinin nasıl mümkün olabildiğine bir türlü anlam veremez. Yine kendi belirttiğine göre yıllar sonra bu sorunun yanıtını Freud'un düşünceleriyle tanıştıktan sonra bulacaktır. Fromm'u derinden etkileyen ikinci olay ise daha 14 yaşındayken şahit olduğu Birinci Dünya Savaşı'dır. Amcalarından, kuzenlerinden ve kendisinden yaşça büyük olan okul arkadaşlarından bazıları bu büyük savaşta ölmüştür. Yıllarca süren savaş aynı zamanda Fromm'un çocukluktan yetişkinliğe geçiş yıllarına denk geliyordu. 1918'de savaş sona erdiğinde Fromm, insanlar neden savaşıyor sorusunu kendisine saplantı yapmıştı. Barış ve uluslar arası anlayış için tutkulu bir istek duyan genç bir insan olan Fromm, insanların kitlesel olarak bu ölçüde akıl dışı davranmalarının nedenlerini anlamak istiyordu. Nitekim savaşta yer alan her ulus, toprak elde etmek ya da savaşmak istemediğini, yalnızca kendi ulusunun sahip olduğu şeyleri ve bütünlüklerini korumaya çalıştıklarını dile getiriyordu. Fromm bu çelişkileri de Karl Marx'ın düşünceleriyle tanıştığında çözebildiğini belirtmektedir. Fromm, savaş sona erdiğinde sosyalist düşünceleri benimsemiş olsa da, Sosyalist Parti'ye katılmayı reddetmiş ve Heidelberg Üniversitesi'nde psikoloji, felsefe ve sosyoloji okumayı tercih etmiştir. Fromm, Freud, Jung ve Adler'den farklı bir biçimde tıp eğitimi almamıştır. 25 yaşında Heidelberg Üniversitesi'nden doktora derecesi alan Fromm, 1925-1930 yılları arasında önce Münih, daha sonra Frankfurt ve son olarak da Berlin Psikanaliz Enstitüsü'nde psikanaliz eğitimi almış ve Freud'un öğrencilerinden Hans Schacks tarafından analiz edilmiştir. Fromm, Freud'la hiç tanışmamış olsa da bu yıllarda eğitim aldığı kişiler katı Freud taraftarları olan psikanalistlerdir. 1926'da kendisinden 10 yaş büyük olan Frieda Reichmann'la evlenen Fromm, yolunda gitmeyen bir evliliğini 8 yıl sonra sona erdirdi. 1930 yılında diğer bazı psikanalistlere Frankfurt'ta Güney Almanya Psikanaliz Enstitüsü'nü kurdu. Ancak yoğunlaşan Nazi tehdidi nedeniyle daha sonra İsviçre'ye göç eden Fromm, çok geçmeden de Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ederek New York'ta özel bir muayenehane açarak çalışmaya başladı. Daha önce Berlin Psikanaliz Enstitüsü'nden tanıdığı Karen Horney ile burada tekrar bir araya gelen ve kendisinden 15 yaş büyük olan Horney ile duygusal bir ilişki yaşayan Fromm, 1941 yılında Horney'in kurmuş olduğu Psikanaliz Birliği'nin üyesi oldu. Kısa bir süre sonra enstitü üyeleri arasında Fromm'un tıp eğitimi almamış olması nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık sonucunda ayrıldılar ve rakip hale geldiler. Harry Stack Sullivan'ın da aralarında bulunduğu bir grup üye ile birlikte enstitüden ayrılan Fromm, 1946 yılında bu ekiple birlikte William Alanson White Psikiyatri, Psikanaliz ve Psikoloji Enstitüsü'nün kuruluşunda yer aldı. 1944 yılında kendisinden 2 yaş küçük olan ve din ve mistik düşünceleri eğilimli bir kadın olan Henning Görland'la evlenen Fromm, 1951 yılında eşinin sağlığı için daha uygun bir iklimi olan Meksika'ya göç etti. Ulusal Özerk Mexico City Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir psikanaliz bölümü açan Fromm, 1952'de eşi öldükten sonra da burada kalmaya ve çalışmaya devam etti. 1953 yılında Meksika'da tanıştığı Enes Freeman ile evlenen Fromm, 1968 yılında geçirdiği bir dizi kalp krizi sonucunda yoğun çalışma temposuna son vermek zorunda kaldı. 1974'te eşiyle birlikte İsviçre'ye göç eden Fromm, 1980 yılında 80. doğum gününden birkaç gün önce öldü. 1941 yılında yayınladığı Özgürlükten Kaçış isimli ilk kitabında toplumsal güçlerin ve ideolojilerin insanların kişiliğini nasıl biçimlendirdiğini vurgulayan Fromm, daha sonra yazdığı kitaplarda da bu bakış açısını daha da ayrıntılandırmıştır. Kişiliğin biçimlenişinde tarihsel, ekonomik, sosyolojik ve antropolojik faktörlerin etkilerini detaylı bir biçimde ele alan Fromm, bu açıdan son derece özgün bir kuram ortaya koymuştur. Özgürlükten kaçış, temel kavramlar ve ilkeler. Sigmund Freud ve Karl Marx'ın görüşlerini oldukça etkilenen Erich Fromm'un kuramı, kişilik üzerinde tarihsel, ekonomik, sosyolojik ve antropolojik faktörlerin etkileri üzerine odaklanmaktadır. Fromm'a göre evrimsel süreç içinde doğayla ve türdeşleriyle olan asal bağlarını yitiren insanoğlu, kazandığı akıl, içgörü ve imgelem gibi özellikler nedeniyle içinde yaşadığı dünyada tamamen farklı bir varlık olarak kendine özgü sorunlarla karşı karşıyadır. Fromm'un kuramı bir anlamda bu sorunların tanımlanmasının ve çözüm önerilerini içerir. İnsanın doğası. Fromm'a göre insan evrenin hilkat garibesidir. Bedensel ve fizyolojik işlevleri ve organik güdüleri, açlık, susuzluk, cinsellik ve savunma bakımından insan, hayvanlar alemine ve doğaya bağlıdır. Diğer yandan üstün zihinsel yapısı insanı doğadan ayırır ve yalıtılmışlık, isolation duygusuna ve kaygıya, anksiyete neden olur. Bu durum daha düşük düzeydeki organizmalar için geçerli değildir. Hayvanların davranışları, içgüdülere ve kalıtımla aldıkları sinirsel yapıyla belirlenen özgül eylem düzenlerine göre yöneltilir. Oysa insan davranışı önceden belirlenmiş bir yol izlememektedir. Çünkü insanlar içgörü, akıl ve imgelem gibi özelliklere sahiptirler. Hayvan varoluşu, doğa ile uyum içerisinde bir varoluştur. Hayvanlar değişen koşullara kendilerini değiştirerek uyum gösterirler. Ancak insanın sahip olduğu bu akıl, imgelem ve kendinin farkında olma gibi özellikler, hayvansal varoluşu karakterize eden uyumu alt üst eder. Sözü edilen özelliklere sahip olması ve doğayı aşma çabası insanı diğer canlılardan belirgin bir biçimde ayırmakta ve onu evrenin doğal olmayan bir yaratığı haline getirmektedir. İnsan doğanın bir parçasıdır. Doğa yasalarını değiştirecek güçte değildir. Onlara boyun eğer ama doğadaki diğer canlıları aşan bir yana sahiptir. İnsan, önceden belirlenmiş içgüdüsel bir yolla davranmak yerine, varoluşunun nedeni ve evrendeki yerini belirlemek zorunda olan, mutsuzluk, sıkıntı gibi yalnızca kendi türüne ait olan sorunlarla yüz yüze gelen ve de kaçınılmaz son olan ölümün, potansiyellerini ortaya koymak için gerekli olan zamanı elinden aldığı gerçeğiyle yüz yüze gelmesi gereken bir canlıdır. Hayvansı doğamız ve insani özelliklerimiz arasındaki bu çelişkiyi Fromm, varoluşsal ikilemler olarak adlandırmaktadır. İnsanın ihtiyaçları. İnsanlar da hayvanlar gibi açlık, cinsellik ve güvende olma gibi fizyolojik ihtiyaçlara güdülenmektedirler. Fakat insan için bu içgüdüsel gereksinimlerin doyurulması yeterli değildir. İnsanlar yalnızca hayvansı ihtiyaçlarını gidererek varoluşsal ikilemlerini çözemezler. Bu ancak insana özgü olan ve insan kültürünün evrimi sürecinde ortaya çıkmış varoluşsal ihtiyaçların doyurulmasıyla mümkündür. Fromm'a göre davranışlarımızın altında yatan nedenleri anlamak için Fromm'a göre davranışlarımızın altında yatan nedenleri anlamak için doğuştan getirilen içgüdülerden daha fazlasını incelememiz gerekmektedir. Çünkü birçok önemli insan davranışı içgüdüsel ihtiyaçlar nedeniyle değil, varoluşsal ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Fromm, insan davranışlarını motive eden ihtiyaçları, fizyolojik ihtiyaçlar ve varoluşsal ihtiyaçlar olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Fizyolojik ihtiyaçlar: açlık, susuzluk, cinsellik, savunma, iyi huylu saldırganlık, fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklanan organik dürtülerdir. Varoluşsal ihtiyaçlar: bu ihtiyaçlar içgüdüsel olmadıkları için doyurumları da güçtür. Bu dürtülerin karşılanmalarını güvence altına alan doğuştan getirdiğimiz herhangi bir programa sahip değilizdir. Bu durumda bize çekici görünen ancak sonuçta mutsuzlukla, hatta patolojiyle sonuçlanacak bir yol seçmemiz işten bile değildir. Karşılanması güç olan ve insana özgü olan varoluşsal ihtiyaçlar şunlardır. İlişki. Doğadan ayrıldığı için kendisini doğa güçleri karşısında güçsüz hisseden insan, diğer insanlarla birlikteliğe yönelir. Fromm'a göre insanlar kendi dışlarındaki dünyayla üç temel yolla ilişki kurmaktadır. 1. Teslim olma. 2. Güç. 3. Sevgi. İnsan diğer bir insanla, grupla ya da kurumla bir olmak için o kişiye, gruba ya da kuruma boyun eğmektedir. Bu şekilde kendisinden büyük ve güçlü bir kişi ya da grubun parçası olarak bireysel varoluşunun ayrılığını ve yalnızlığını aşmaya çalışır. Boyun eğici kimseler baskın kimselerle ilişki kurmak isterler. Diğer yandan güç arayışı içinde olan ve baskın olmak isteyen kişiler de ilişki kurmak için boyun eğici kimseleri ararlar. Baskın olmak isteyen ve boyun eğici iki insan bir araya geldiklerinde çoğunlukla iki taraf için de doyum sağlayan sembiyotik bir ilişki kurarlar. Böylesi bir ilişki doyurucu olsa da kişinin bütünlük yönündeki gelişimini ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu kişileri birbirlerine çeken şey gerçek sevgi değil, ilişki için duyulan çaresizce bir ihtiyaçtır. Fromm'a göre insanın varoluşsal bir gereksinimi olan ilişki ihtiyacı ancak gerçek sevgi ya da olgunlaşmış sevginin gelişmesiyle doyurulabilir. İnsanlarla gerçekten ilgilenmek, verici olmak, onların gerçek istek ve duygularını doğru bir biçimde ve tarafsızca öğrenmek, kendilerine özgü gelişimlerini engellememek, tüm insanlığa karşı sorumluluk duygusu geliştirmek, olgunlaşmış sevginin özellikleridir. Fromm'a göre ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgi, gerçek sevginin temel bileşenleridir. Sevgi, sevdiğimiz şeyin yaşaması ve gelişmesi için gösterdiğimiz aktif ilgidir. Annenin çocuğuna bakması, bir insanın sevdiği çiçekleri yaşatmaya çalışması, gerçek sevginin ayrılmaz bir bileşeni olan ilgidir. Sorumluluk ise diğer insanların açık ya da gizli olan ihtiyaçlarına verilen yanıttır. Sorumlu olmak demek, sevdiğimiz kişi ya da şeyin ihtiyaçlarına yanıt vermeye istekli ve hazır olmak demektir. Saygı, sevilen kişiyi olduğu gibi görüp kabul etmek, onu değiştirmeye çalışmaktan kaçınmaktır. Saygı aynı zamanda diğer kişinin kendine özgü gelişimine duyulan ilgi anlamındadır. Bir insanı tanımadan onun ihtiyaçlarını bilmek, ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olmak ve onu olduğu gibi görüp kabul etmek mümkün olmadığı için gerçek sevginin dördüncü bileşeni bilgidir. Diğerlerini de tanımak, onları kendi bakış açılarıyla görüp anlamak anlamına gelmektedir. Her insanda sevgi potansiyeli bulunur, ancak bu potansiyeli harekete geçirmek zordur. Bebek dünyaya geldiğinde ben merkezci bir yapıya sahiptir. Bebeğin kendisiyle diğerleri arasında bile ayırım yapamadığı bu döneme primary narcissism adı verilir. İlerleyen yaşlarda patojenik yaşantılar nedeniyle bu gelişmemiş duruma geri dönülebilmekte ve bu durumda sekonder narsizm olarak adlandırılmaktadır. Primary narsizm, bebeğin kendisini önemli görmesini sağlar ve yaşamın zorlukları ile başa çıkması için onu güçlü kılar. Yetişkinlikte de bir dereceye kadar narsiz kalırız. Ancak insanın temel amaçlarından biri de doğuştan gelen bu narsiz eğilimin üstesinde gelmek ve etkisini azaltmaktır. Bu gerçekleştirilemediğinde gerçek sevginin yaşanması da mümkün olmayacaktır. Köklülük. Varoluşsal ihtiyaçlardan biri de köklülük ihtiyacıdır. İnsanoğlu evrim sürecinde ayrı bir tür olarak ortaya çıktığında doğadaki yerini yani yuvasını da yitirmiştir. Aynı zamanda düşünme yeteneği de olan insan kökleri ve yuvası olmadığını fark etme kapasitesine de sahiptir. Bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan izolasyon ve çaresizlik duyguları insan için dayanılmaz bir hal alır. İnsanoğlu içinde yaşadığı dünyanın ayrılmaz bir parçası olma ve köklere sahip olma ihtiyacı duyar. İnsan evrim sürecinde yitirdiği bu doğal kökenlerini ancak yeni, insanca kökler edindiği ölçüde terk edebilir ve bu dünyada yeniden rahat edebilir. Doğumla birlikte anneyle olan biyolojik bağlardan, çocukluğun sonuna doğru ebeveynlerinin bakımının verdiği güvenlikten, yaşlılıkta ise ölümle birlikte yaşamdan korkmak zorunda olan insan yaşamı, boyunca süreklilik ve kalıcılık duygusunu koruyabilmek için köklere sahip olma ihtiyacı duyacaktır. Köklülük ihtiyacı da hem üretken hem de üretken olmayan stratejilerle karşılanmaya çalışılabilir. Doğal bağların en ilkeli çocuğun annesine olan bağlılığıdır. Ana rahminde geçirilen uzun sürenin ardından yine çok uzun sayılabilecek bir bağımlılık dönemi geçiren çocuk, yalnızca dünyaya gelişini değil, yaşamda kalışını da annesine borçludur. Doğmak, ana rahminin sarıp sarmalayıcı koruyuculuğundan ayrılmak anlamına geliyorsa, büyümek de annenin koruyucu etki alanından kopmak demektir. Üretken stratejilerle birey büyüme sürecinde annesinin yörüngesinden kurtularak dış dünya ile aktif ve yaratıcı bir biçimde ilişkiye girmek suretiyle bütünleşebilir. Dünya ile kurulan bu yeni bağlar güvenlik duygusunu sağlar ve aitlik ve köklülük duygularını yeniden oluşturur. Ancak kişi köklülük ihtiyacını üretken olmayan fiksasyon, parantez içerisinde saplantı, stratejisi ile de karşılamaya çalışabilir. Saplantı, bireyin annenin sağladığı güvenliğe dönmek yönündeki inatçı istekliliğidir. Bu durumda birey anne yerine koyduğu kişi ya da kişiler tarafından sevilmeye ve korunmaya karşı bir özlem duyar ve yaşamı boyunca bağımlı bir kişi olur. Böyle bir koruyuculuk ve destekten yoksun kaldığında korku ve güvensizlik yaşayacaktır. Aşmak. İnsan da diğer tüm canlılar gibi bu dünyaya kendi isteği dışında gelmekte ve yine kendi isteği olmaksızın bu dünyadan ayrılmaktadır. Diğer bir deyişle rastlantısal bir zaman ve yerde dünyaya fırlatılmış olan insan, yine rastlantısal bir yer ve zamanda bu dünyadan ayrılmaya zorlanmaktadır. Diğer varlıklar için var olma rolü yeterlidir. Ancak insan pasif ve kazara bir varoluşla yetinmez. Edilgin ve savunmasız varlık rolünü aşmak ve çevresine anlamlı etkilerde bulunmak ister. Aşmak, parantez içerisinde hakimiyet, yönündeki çabalar da pozitif ve negatif biçimler alabilir. İnsanlar edilgen doğalarını yaşamı yaratarak ya da yok ederek aşmaya çalışabilirler. Hayvanlar yalnızca üreyerek yaratabilecekken insan farklı yollarla da yaratıcı olabilir. Sanat ürünleri, düşünceler, inanç sistemleri ya da sevgi bu yollardan bazılarıdır. Ancak kişi yaşamı yok ederek de aşmaya çalışabilir. İnsandaki Yakıcılığın Kökenleri isimli kitabında Fromm, insanların kötü huylu saldırganlığı kullanan tek tür olduklarını belirtmiştir. Fromm'a göre tehdide karşı kendimizi korumaya yönelik olarak sergilediğimiz saldırganlıktan, iyi huylu saldırganlık, farklı olan kötü huylu saldırganlık, yıkmaya, yok etmeye yönelik saldırganlıktır ve herhangi bir savunma amacı taşımaz. Kişinin normal gelişimi engellenirse, aşma çabası, yaşamseverlik ve sağlıklı yaratıcılık yerine kötü huylu saldırganlık ve ölüseverlik yoluyla gerçekleştirilmeye çalışacaktır. Fromm'a göre kötü huylu saldırganlık çeşitli rasyonalizasyonlarla saklanabilmektedir. Görev aşkı, vicdan, sevgi, vatanseverlik gibi. Kimlik duygusu. Bir diğer varoluşsal ihtiyaç, kimlik duygusuna ya da ayrı bir bütünlük olarak kişinin kendisinin farkında olma kapasitesine duyulan ihtiyaçtır. Düşük düzeydeki hayvanlar kimlik duygusuna sahip değildirler. Ancak insanoğlu doğadan kopmuş olduğu için kendilik kavramına ben benim duygusuna gereksinim duyar. Bu, temel olarak farklı bir birey olma arzusudur. Örneğin yetişmekte olan çocuk ailesiyle bağlarını koparmak, birey olma çabası içerisine girer. Diğer varoluşsal ihtiyaçlar gibi kimlik ihtiyacı da kolay karşılanmaz. Çünkü yaşam tehlikelerle doludur ve bu tehlikelere karşı birey, güçlü, koruyucu kimselerle sembiyotik bir ilişkiye girerek kendini güvende hissetmek isteyebilir. Bağımsız bir birey olma arzusu bu tehdit edici özgürlükten kaçma isteğiyle çelişir. Bağımlılık, doğanın ve toplumun tehlikelerine karşı koruma ve güvence sağladığı için karşı konulmaz bir biçimde çekicidir. Fakat kimlik duygusunun ortaya çıkmasını ve benliğin bireyselliğini destekleyen sağlıklı ve spontan davranışları engeller. Fromm, ilkel insanların klanlarıyla daha yakın özdeşim kurdukları için kendilerini klanlarından ayrı bir birey olarak görmediklerini belirtmektedir. Hatta orta çağda bile insanlar büyük ölçüde feodal hiyerarşi içindeki sosyal rolleriyle tanımlanmaktaydı. Çağdaş kapitalist toplumlarda ise insanlar hem ekonomik hem de politik açıdan daha fazla özgürleşmişlerdir. Ancak bu özgürlük çok az insana gerçek bir benlik duygusu vermiştir. Birçok insanın kimliği hala diğer kişilerle ya da ulus, din, meslek ya da sosyal grup gibi kurumlarla aralarındaki bağlılığa dayanmaktadır. Oryantasyon çevreleri. Fromm'un Sağlıklı Toplum isimli yapısında yer verdiği varoluşsal ihtiyaçların sonuncusu, insanın evrendeki yerinin neresi olduğu ve nasıl eylemde bulunması gerektiği sorularına bir yanıt teşkil edecek, yönelecek ve kendini adayacak bir çerçeveye duyduğu gereksinimdir. Doğadan ayrılan insan, dünyadaki yolunu belirlemede bir yol haritasına, bir dayanak çerçevesine ihtiyaç duyar. Fromm'a göre insanın yaşamının bir anlamı ve amacı olması gerekir. Bu çerçeveyi bir kimsenin dünyadaki yerini bulması ve varoluşunun kendisi için bir anlam ifade etmesi olarak tanımlayabiliriz. Her insanın bir felsefesi ve dünyaya ilişkin tutarlı bir bakışı vardır. İnsanın anlam arayışı ve kendi varoluşunu anlamlı kılma girişimi tüm insanlarda ortak olduğu halde, bu gereksinimi giderme çabaları hem içerik hem de biçim yönünden farklılık gösterir. İnsanlar farklı düşünce ve inanç sistemleri aracılığıyla bu varoluşsal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Kapsamları ne olursa olsun bu farklı düşünce ve inanç sistemleri, insanın bir düşünce sistemine duyduğu ihtiyacı karşılamanın yanında, kişinin varoluşuna ve dünyadaki yerine anlam katan bir tür kendine adama nesnesi oluştururlar. Oryantasyon çevreleri sağlıklı ya da sağlıksız olabilir. Sağlıklı çerçeveler yaşamseverdir ve sevgiyi, üretkenliği ve aklı içerir. Sağlıksız çerçeveler ise ölüseverdir ve yıkıcılığı, gücü, serveti, bağımlılığı ve narsisizmi içerir. Kişilik tek yönlü olmadığı için farklı oryantasyon çerçeveleri bireyde çeşitli derecelerde bir arada bulunabilir. Örneğin temelde yaşamsever olan bir kişi, narsist ve güç yönelimli özelliklere de bir derece sahip olabilir. Sağlıklı ya da sağlıksız, her insan bir oryantasyon çerçevesine sahiptir. Oryantasyon çerçevesi olmayan bir birey ya da toplum düşünülemez. Heyecanlanma ve uyarılma. Fromm, son yıllarda varoluşsal ihtiyaçlar listesine uyarılma ve heyecanlanmaya duyulan gereksinim olarak tanımladığı bir ihtiyacı daha eklemiştir. Fromm'a göre insan, tıpkı asgari düzeyde bir dinlenme gereksiniminde olduğu gibi, asgari düzeyde bir uyarılma ve heyecanlanma gereksinimini duyar. Ancak Fromm, basit uyaranlar ve harekete geçirici uyaranlar arasında bir ayrım yapmaktadır. Basit uyaranlar dürtü üretir ve bu dürtü kişiyi dolaysız bir tepki vermeye iter. Harekete geçirici uyaranlar ise dolaysız bir tepki yerine bir uğraşla sonuçlanır. Bu uyaranlar kişinin belirli bir amaç için aktif bir biçimde uğraş vermesine yol açar. Basit uyaranlar belli bir eşiğin üstünde yinelenirse uyarıcı etkilerini yitirirler. Harekete geçirici uyaranlar ise bunlara verilen üretken karşılık nedeniyle her zaman yeni ve değişkendirler. Fromm'un uyarılma ihtiyacı ile sözüne ettiği şey, harekete geçirici uyaranlara duyulan ihtiyaçtır. Fromm'un varoluşsal ihtiyaçlarla ilgili görüşlerini kısaca özetlemek gerekirse, Bu ihtiyaçların insanın evrim sürecinde ayrı bir tür olarak ortaya çıkışıyla oluştuğu ve kişiyi içinde yaşadığı dünya ile bir olmaya yönelttiği söylenebilir. Nasıl karşılanacakları biyolojik olarak belirlenmediği için bu ihtiyaçların doyumu fizyolojik ihtiyaçlara göre oldukça zordur. Varoluşsal ihtiyaçlardan herhangi birinin doyurulmaması insan için dayanılmaz bir durumdur ve hastalığa yol açar. Bu yüzden insanlar bu ihtiyaçları şu ya da bu yolla pozitif ya da negatif bir biçimde doyurmaya çalışırlar. Kişiliğin yapısı. Fromm kuramında genel olarak kişiliğin yapısına fazla yer vermemektedir. Kendini savunan insan isimli yapısında süperego üzerinde durmuşsa da daha sonraları psikolojinin libido kuramından ve id, ego, süperego kavramlarından arınması gerektiğini dile getirmiştir. Diğer taraftan bilinç dışı süreçlerin önemini ve yansıtma karşı tepki geliştirme, rasyonalizasyon, regresyon, özdeşim kurma, hayal kurma ve bastırma mekanizmalarının varlığını kabul etmiştir. Bastırma mekanizmasına özellikle önem verdiği görülmektedir. Fromm'a göre insanların en çok bastırdıkları şeyler ölüsever özellikleridir. Fromm, Jung'un karşıtlar ilkesine benzer bir biçimde, kişide yaşamsever özellikler varsa ölüsever özelliklerini bastırdığını ifade etmiştir. Kişinin oryantasyon çerçevesiyle gelişen tüm duygu ve düşünceler ölüsever ya da yaşamsever oluşuna bakılmaksızın bastırılmaktadır. Bu mekanizmaların yanında insanların özgürlükten kaynaklanan güvensizlik ve kaygı duyguları ile baş etmekte kullandıkları bazı mekanizmalar olduğunu öne sürmüştür. Özgürlükten kaçış. Fromm'a göre insanlık, tarih boyunca bağımsızlaştıkça insanların kaygı ve izolasyon duyguları da artmıştır. Modern demokrasinin yükselişi, feodal sistemde çok az kişisel özgürlüğe sahip olan bireylere, sınırlı da olsa istediği yerde olma ve istediğini yapma özgürlüğü tanımıştır. Ancak bu özgürlük, bireye yeni bir bağımsızlık duygusu vermenin yanında, aynı zamanda onu daha fazla yalnızlaştırmakta ve bu da kaygıya yol açmaktadır. Paralel bir deneyim de kişinin olgunlaşmasıyla ailesinden bağımsızlaşması sürecinde kişisel düzeyde gerçekleşmektedir. Büyüdükçe ebeveynlerinden bağımsızlaşan ve bireyselliğini ifade etme olanağı bulan birey, aynı zamanda ailesinin gözetimini, koruyuculuğunu ve bu şekilde yaşadığı güveni de yitirmektedir. Fromm'a göre özgürlük sahip olunması güç bir şeydir ve sahip olma şansımız olduğunda ondan kaçma eğilimi sergileriz. Hem toplumsal hem de kişisel düzeyde insanoğlunun bireysellik duygusu geliştikçe insan, kontrol edemediği şeylerin farkına daha çok varmakta ve kendisinin ne kadar önemsiz olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelmektedir. Bu da kişinin dünyada yalnız olduğunu hissetmesine yol açmaktadır. Kişiye güvenlik veren temel bağlar bir kez koparıldıktan, dış dünyayla bütünüyle ayrı bir varlık olarak yüz yüze geldikten sonra duyduğu dayanılmaz yalnızlık ve güçsüzlük durumunun üstesinden gelebileceği iki yol vardır. Ya olumlu özgürlüğe doğru ilerleyecek, yani sevgi ve çalışmada gizil güçlerinin dışa vurumunda dış dünya ile spontan bir ilişki kuracak ve bu şekilde bağımsızlığından ve bütünselliğinden vazgeçmeksizin insanla, doğayla, kendisiyle yeniden bir bütün olacak ya da geri çekilerek özgürlüğünden vazgeçecektir. Bu durumda yalıtılmış bireyin güvensizliğinden kaynaklanan kaçış mekanizmaları devreye girecektir. Özgürlükten Kaçış isimli kitabında Fromm, insanların bağımsızlaşmalarına eşlik eden izolasyon ve kaygı duyguları ile baş etmekte kullandıkları üç temel mekanizma tanımlamıştır. Bunlar otoriteryenizm, yıkıcılık ve konformite mekanizmalarıdır. Yetkecilik, parantez içerisinde otoriteryenizm. Fromm, yetkeciliğin kişinin izolasyon ve yalnızlık duygusu ile baş etmenin bir yolu olarak yoksun olduğu gücü elde etmek için bireysel bağımsızlığından vazgeçerek kendisi dışındaki bir kişi ya da bir şeyle kaynaşması olarak tanımlamıştır. Diğer bir odağa geliştirilen bu sembiyotik duygusal bağlılık, boyun eğme, parantez içerisinde mazoşizm ya da egemenlik çabası, parantez içerisinde sadizm biçiminde iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Mazoşizm çabalarının en sık görülen biçimi, kişinin kendisinden daha güçlü bir başka kişi ya da kuruma bağlılık göstermesine yol açan aşağılık, güçsüzlük ve önemsizlik duygularıdır. Bu şekilde kişi kendini ortaya koymak ve istediği şeyleri yapmak yerine bağımlı olduğu dış güç ya da güçlerin buyruklarına boyun eğme eğilimi gösterir. Bu boyun eğici eğilimler sevgi ve sadakat biçiminde rasyonalize edilmiş de olabilirler. Fakat sevgi ve sadakatten farklı olarak bu eğilimler hiçbir zaman bağımsızlık ve kendine özgürlüğe olumlu katkıda bulunmaz. Yetkiciliğin diğer biçimi ise egemenlik çabasıdır. Boyun eğme eğilimleri gibi egemen olma eğilimleri de diğer kişi ya da kişilerle birliktelik kurarak izolasyon, yalnızlık ve kaygı duygusunu azaltmayı amaçlar. Fromm, az ya da çok iç içe geçmiş 3 çeşit egemen olma çabası tanımlamıştır. Bunlardan biri, diğerlerini kendine bağımlı kılmak ve bu güçsüz kişiler üzerinde güç kazanmak eğilimidir. İkincisi, diğerlerini sömürmek, onlardan faydalanmak ve onları kendi çıkarı ve zevki için kullanmaktır. Üçüncü sadist eğilim ise, diğerlerinin fiziksel ya da psikolojik acı çektiğini görme arzusudur. Fromm, sadist eğilimlerin mazoşist eğilimlere göre toplum tarafından daha az kabul edilebilir olduklarını ve bu nedenle de daha çok rasyonalize edildiklerini belirtmiştir. Örneğin, seni yönetiyorum çünkü senin için en iyisinin ne olduğunu biliyorum. Kendi çıkarın için itiraz etmeksizin söylediklerime aynen yapmalısın şeklindeki düşünce biçimi hükmetme eğilimlerinin mantığa bürünmüş halidir. Yıkıcılık (parantez içerisinde) kötü huylu saldırganlık. Dayanılmaz güçsüzlük ve yalnızlık duygularını azaltmanın bir diğer yolu ise yıkıcılıktır. Sadist ya da mazoşist eğilimlerden farklı olarak yıkıcılık, bir başkasıyla sembiyotik bağlılığı içermemekte, aksine insanlardan uzaklaşmayı ve nesnenin yok edilmesini amaçlamaktadır. Dış dünyaya karşı saldırganlık biçiminde zarar veren kimse, bu yolla dış tehditlerin kendisine zarar veremeyeceğine inanmaktadır. Kişi kendi dışındaki dünyayı yok etmeyi, kendini dış dünya tarafından ezilmekten kurtarmanın bir yolu olarak görmektedir. Kuşkusuz bu çaba da yalnızlığa ve yalıtılmışlığa yol açacaktır. Ancak bu yalnızlık, kişinin kendisi dışındaki ezici bir gücün onu ezemeyeceği görkemli bir yalnızlıktır. Automaton konformite. En yaygın kaçma mekanizması, kişinin bir bukalemon gibi sosyal yönden kabul edilebilir rollere bürünmesidir. Kendi bireyselliğinden vazgeçerek, diğerleri gibi ve diğer insanların kendisinden olmasını istedikleri gibi bir kişi olarak birey, yalnızlık ve yalıtılmışlıktan kurtulmaya çalışır. Kendi bireyselliğinden vazgeçen ve çevresindeki diğer insanlar gibi olan kişi, kendisini yalnız hissetmeyecektir ve kaygı duymayacaktır. Bu şekilde kişi yalnız olmayabilir, ancak Fromm'a göre bunun bedelini kendi özünü yitirerek ödemektedir. Kişiliğin gelişimi. Fromm, herhangi bir gelişimsel dönem sıralaması sunmadığı gibi, klasik psikanalizden farklı olarak kişilik gelişiminin yetişkinlikte de sürdüğünü ifade etmektedir. Kişiliğin temel olarak çocukluk yıllarında biçimlendiğini kabul etmekle birlikte, çok yoğun ve güçlü dışsal etkenlerin yetişkinlikte de kişiliği etkileyebileceğini öne süren Fromm, oldukça uzun bir bağımlılık dönemi olarak tanımladığı çocukluk döneminin diğer insanlarla ilişki kurma gereksinimi için güçlü bir ders niteliği taşıdığını belirtmektedir. Fromm'un kişiliğin gelişimi konusundaki düşünceleri de yine özgürlük korkusu düşüncesiyle ilişkilidir. Büyümekte olan çocuk, yavaş yavaş çevresiyle kurduğu temaslarla ben ve ben olmayan ayrımını yapmaya ve bireyselleşmeye başlar. Sağlıklı gelişim için gerekli olmasının yanında giderek ebeveynlerinden ayrılma, çocuğun izolasyon duygularını ve dünyadaki yeriyle ilgili şüphelerini yoğunlaştırmaktadır. İstediğini yapabilme özgürlüğü yalnızca otoritenin engellerinden kurtulmakla kazanılmamakta, aynı zamanda bu özgürlük için kişinin güvenlik ve korumanın sağladığı rahatlıktan da vazgeçmesi gerekmektedir. Birey olduğunda kişi dünyanın tüm tehlikeli ve ezici yönleri karşısında tek başına ayakta kalabilir. Çocuğun kendi yetenekleri ve becerikliliği konusundaki inancı, artan izolasyon ve kaygı duygularının hızına ayak uydurulabilirse kaygı minimum düzeyde kalacak ve kişilik gelişimi sağlıklı seyredecektir. Böylesine pozitif bir gelişim, yaşamsever, sıcak, sevgi dolu, tehdit edici olmayan ebeveyn tutumları ile mümkündür. Ancak patojenik ebeveyn tutumları nedeniyle özgüven duygusu zarar gören çocuk, doğuştan sahip olduğu sağlıklı potansiyellerini feda ederek tehdit edici izolasyon duygusundan yanlış bir takım yollarla kurtulmaya çalışacaktır. Örneğin otoriter ebeveynler çocuklarını kendi engellenmiş sosyal ve profesyonel başarı tutkularını karşılamak ve kişisel güç duygusunu tatmak için kullanabilir. Böyle anne babalar kendi gerçek amaçlarını ve de sevgisizliklerini çocuğa aşırı ilgi göstererek, nasihat ederek, hediyeler alarak vurgularlar. Ancak çocuklarına gerçek sevgi ve bağımsız olma hakkını vermezler. Kötümserlik, keyifsizlik, narsizm, katılık, ölüseverlik ve fiziksel örseleme diğer patojenik ebeveyn tavırlarıdır. Karakter tipolojisi, yaşamseverlik ve ölüseverlik. Fromm iki temel karakter yönelimi tanımlamıştır. Yaşamseverlik ve ölüseverlik. Fromm'a göre insanların büyük çoğunluğu bu iki yönelimde belli ölçülerde kişiliklerinde barındırmaktadır. Ve bu iki eğilim arasındaki çatışma çoğu kez üretken bir gelişmenin kaynağıdır. Ancak bunlardan birinin başat olması ya da kişinin aşırı ölüsever olması gibi bir durum da söz konusudur ve Fromm bu konu üzerinde özellikle durmuştur. Ölüseverlik kavram olarak bir erkeğin bir kadın cesediyle cinsel birleşmede bulunmak için duyduğu sapkın arzuyu tanımlamak için kullanılır. Fromm ise bu terimi ölü, çürümüş, kokuşmuş ve hastalıklı şeylere duyulan ilgiyi canlı şeyleri cansız şeylere dönüştürme, sırf yıkım olsun diye yıkma, canlı yapıları yırtma, tamamen mekanik olarak her şeye duyulan olağan dışı ilgiyi içeren bir karakter özelliğini tanımlamak için kullanmıştır. Ölüsever yönelimli kişi canlı olmayan, ölü olan her şeyin cesetlerinin, çürümenin, dışkının, pisliğin çekimine kapılan kişidir. Bu kişilerin konuşmalarının ve rüyalarının içeriğinde ölüsever özelliklerinin yansımaları görülür. Ölüseverliğin bir başka özelliği de mekanik şeylere duyulan yoğun ilgidir. Ölüseverliğin karşıtı yaşamseverlik, ölüm sevgisinin aksine yaşama duyulan sevgidir. Ölüme karşı savaşma ve yaşamı sürdürme eğilimi tüm canlılarda ortak bir özelliktir ve yaşamsever yönelimin en temel biçimidir. Yaşamı tam olarak seven kişi, her alanda yaşam ve gelişim sürecine çekimini kapılır ve yaşama yaklaşımı mekanik olmaktan çok işlevseldir. Katıksız ölüsever ve yaşamsever kişilikler nadir görülür. Daha önce de değinildiği gibi çoğu insan bu iki yönelimin belli bir karışımına sahiptir ve önemli olan bu iki eğilimden hangisinin ağır bastığıdır. Sosyal karakter. Fromm, kişiliği bireye özgü olan ve bireyi eşsiz kılan doğuştan getirilmiş ve sonradan kazanılmış ruhsal niteliklerin tamamı olarak tanımlamaktadır. Kişiliğin en önemli sonradan kazanılmış niteliği ise karakterdir. Fromm'a göre karakter, parantez içerisinde bir karakter yapısı geliştirme gereksinmesi, insanda içgüdüsel donanımının taşıdığı önemin azalması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Fromm karakteri de kişinin kendini, insanlık ve doğayla ilişkilendirdiği içgüdüsel olmayan çabalarından oluşan nispeten kalıcı bir sistem olarak tanımlamaktadır. İnsanlar içgüdülerine göre davranmak yerine karakterlerine göre davranmaktadırlar. İnsan yoksun olduğu içgüdülerin yerini tutacak bir karşılık geliştirdiği için varlığını sürdürebilmiştir. Oluşturulan bu karşılık, parantez içerisinde karakter, aynı zamanda insanın içgüdülerce güdüleniyormuş gibi eylemde olmasını sağlar. Eğer insanlar eylemde bulunurken durup davranışlarının sonuçlarını düşünmek zorunda olsalardı, davranışları çok etkisiz ve tutarsız olurdu. Karakter özelliklerine göre hareket ederek insanlar hem etkili hem de tutarlı bir biçimde davranabilmektedir. Fromm, sosyal karakter yönelimlerini belirlerken iki kriteri dikkate almaktadır. Bunlar insanın kendi dışındaki dünya ile bağ kurma yollarıdır. İnsan dünya ile iki şekilde bağlantı kurar. 1. Nesnelere sahip olarak ve onları kullanarak, parantez içerisinde özümleme. 2. Kendisi ve diğerleri arasında ilişki kurarak, parantez içerisinde sosyalizasyon. Karakter yalnızca bireyin etkili ve tutarlı bir şekilde davranmasını sağlamamakta, aynı zamanda bireyin kendisini topluma uyarılmasının da temelini oluşturmaktadır. Bireyin karakteri anne babasının karakterlerince biçimlendirilir, anne babanın karakterleri ve çocuk yetiştirme biçimleri de içinde yaşadıkları kültürün toplumsal yapısı tarafından belirlenmektedir. Toplum, anne babalar aracılığıyla değerlerini, kurallarını, buyruklarını ve benzeri genç nesillere aktarır. Sosyal karakter kavramı, her toplum biçiminin ya da sosyal sınıfın insan enerjisini kendi işleyişi için zorunlu olan özgür biçimde kullanma ihtiyacı içinde olduğu düşüncesine dayanır. Toplumun aksaksız bir biçimde işlemesi için o toplumun üyelerinin yapmaları gereken şeyi yapmayı istemeleri gerekmektedir. Fromm, çağdaş toplumlarda yer alan 5 sosyal karakter tipi tanımlamıştır. Bu sosyal karakter tipleri ya da diğerleriyle ilişki biçimleri, varoluşsal ihtiyaçlar ve içinde yaşanılan sosyal bağlamın etkileşimini temsil eder. Fromm, bu sosyal karakter tiplerini üretken olan, sağlıklı ve üretken olmayan, sağlıksız olmak üzere 2 genel sınıfa ayırmıştır. Üretken olmayan yönelmeler, alıcı, sömürücü, istifçi ve pazarlayıcı karakter yönelmelerini içerirken, üretken yönelme ise Fromm'un ideal, sağlıklı karakter yönelmesini temsil eder. Diğer taraftan burada söze edilen yönelmelerden herhangi biri belli bir kişinin karakter betimlemesi değildir. Bir kimsenin karakteri incelendiğinde, burada söze edilen yönelmelerin tümünün ya da bazılarının kişinin karakterini oluşturan bir karışımı oldukları, bunlardan bir tanesinin ise başat olarak ortaya çıktığı görülür. Üretken olmayan karakter yönelimleri hem olumlu hem de olumsuz yönelmeleri içermektedir. Bir sosyal karakter tipinin patolojik duyguları ise kişinin ortaya koyduğu pozitif ve negatif özelliklerin oranına bağlıdır. Alıcı yönelme. Bu yönelmedeki kişi, arzu edilir her şeyin kaynağının dışarıda olduğuna ve istediği şeyi, sevgi, bilgi ya da maddi bir şey, elde etmenin tek yolunun onu dışarıdan almak olduğuna inanır. Böylesi kişiler vermekten çok alma ile meşguldürler ve diğerleri tarafından sevilerek ve beslenerek memnuniyetlerini garanti altına almaya amaçlarlar. Bu yönelmede sevgi sorunu ve sevme sorunu değil, neredeyse tamamıyla bir sevilme sorunudur. Bir kimse tarafından seviliyor olmak öylesine karşı konulmaz bir deneyimdir ki, bu yönelmedeki kişi kendisine sevgi ya da sevgiye benzer bir şey veren her kim olursa olsun ona aşık olur. Düşünce alanındaki yönelmeleri de duygu alanındakinin aynıdır. Çünkü yönelmeleri fikir üretici değil, alıcıdır. En küçük bir çaba göstermektense ihtiyaç duydukları bilgiyi verebilecek birini ararlar. Böyle kişilerin Tanrı anlayışları da kendi etkinliklerinden hiçbir şey beklemeyip her şeyi Tanrı'dan ummak şeklindedir. Dindar olmayanların da diğer kişiler ve kurumlarla olan ilişkileri dindar olanlarınkine benzer. Bu kişiler her zaman sihirli bir yardımcı arayışı içindedirler. Diğer insanlarla ilişkilerinde genel olarak her türden destek için hep başkalarına bağımlıdırlar. Yalnız kaldıklarında kendilerini kaybolmuş hissederler. Çünkü yardımsız bir şey yapamayacaklarına inanırlar. Kişisel ilişkilerinde kendileriyle ilgili bir karar vermek durumunda olduklarında kendilerine en yakın kişiye başvururlar. Bu kişilerin dış görünüşü büyük ölçüde dostça ve iyimserdir. Kabul edicilik, bağlılık, alçak gönüllülük, uyumluluk, duyarlılık, nezaket, iyimserlik ve sevecenlik bu yönelmenin olumlu özelliklerini, edilgenlik, boyun eğicilik, asalaklık, gurursuzluk, kendine güvensizlik, aşırı duygusallık, kolay aldanmak, gerçekçi olmamak ise olumsuz özelliklerini oluşturmaktadır. Sömürücü yönelme. Bu tiplerde has kaynağının dışarıda olduğuna ve insanın elde etmek istediği şeyi dışarıda araması gerektiğine, insanın kendi başına bir şey üretemeyeceğine inanırlar. Ancak sömürücü yönelmedeki kişi, alıcı yönelmedeki kişiden farklı olarak istediği şeyi elde etmek için kurnazlık, hilekarlık ya da güce başvurur. Bu yönelmedeki kişiler için nesneler, başkalarından alındığı sürece değerlidirler. Servetleri ve düşünceleri çalıntı, sevgileri ise zorla elde edilmiştir. Sevgi konusunda el koyma ve çalma eğilimi gösterirler. Bu kişiler başkalarına bağlı olan ve onlardan koparabilecekleri kişileri çekici bulurlar. Düşünce alanında da benzer tavırlara sahiptirler. Fikir üretmektense çalmaya eğilim gösterirler. Aynı durum bu kişilerin maddi şeylere yönelmelerinde de söz konusudur. Başkalarından elde edilebilecek şeyler, bu kişiler için kendi üretebilecekleri şeylerden daha değerlidir. İnsanları kullanıp sömürmeyi arzuladıkları için, sömürebilecekleri şeylere sahip olan kimseleri çekici bulurlar. Sömürüp tükettikleri kimselerden ise bıkarlar. Bu kişilerin diğer insanlarla ilişkilerinde kuşkucu, alaycı ve kıskanç oldukları ve başkalarına ilişkin sık sık iğneleyici sözler sarf ettikleri gözlenir. Yalnızca başkalarından elde ettikleri şeylerle tatmin olabildikleri için kendi sahip oldukları şeyleri küçümseyip başkalarının sahip oldukları şeylere aşırı değer verme eğilimindedirler. Etkin olmak, girişimcilik, kendine güven, atılganlık ve etkileyicilik bu yönelmenin olumlu özelliklerini, sömürücülük, saldırganlık, bencillik, kendine beğenmişlik, düşüncesizlik ve kibirlilik ise olumsuz etkilerini oluşturmaktadır. İstifçi yönelme. Bu tipler dış dünyadan elde edebilecekleri şeylere çok az güvenirler. İstifçi yönelmedeki kişiler dünyayı sahip oldukları ve olabilecekleri şeyler olarak görürler ve sahip oldukları şeyleri koruyarak ve kontrol ederek, biriktirerek ve tasarruf ederek kendilerini güvende hissederler. Çevrelerini koruyucu bir duvarla çevirmişlerdir ve bu duvarın dışına olabildiğince az şeyin çıkmasına izin verirler. Bu yönelmedeki kişiler harcamanın kendileri için bir tehlike olduğuna inanırlar. Cimrilikleri parasal ve maddi şeyler konusunda olduğu kadar duygular ve düşünceler için de geçerlidir. Sevgiyi sahip oldukları bir meta olarak gördükleri için sevgi vermemekle birlikte sevdikleri kişiye sahip olma yoluyla sevgiyi elde etmeye çalışırlar. İnsanlara ve geçmişe karşı bir bağlılık gösterirler. Bilgi konusunda da sahip olma eğilimini sürdürürler. Çok şey bilirler ancak düşünce üretmek konusunda kısırdırlar. Bu tiplerin bir başka özelliği de aşırı titizlikleri ve düzenlilikleridir. Bu düzenliliğin temelinde nesnelerin yer değiştirmelerine katlanamamaları yatmaktadır. Düzenlilik ile dış dünyanın oluşturdukları duvarları aşıp kendi dünyalarına sızmasını engellemeyi hedeflerler. Aşırı titizlikleri dış dünya ile ilişkilerini koparma ihtiyaçlarının bir başka ifadesidir. Kendi sınırları dışında kalan şeylerin kirli ve tehlikeli olduklarını düşünürler. İstifçi yönelmenin bir diğer özelliği de aşırı derecede dakik ve dik kafalı oluşudur. Bu da dış dünyaya egemen olmanın bir diğer şeklidir. Kişi, dış dünyayı korumaya çalıştığı durumu için bir tehdit olarak algıladığında dik kafalılık, kendi dünyasına zorla girmek isteyenlere karşı sistemli bir savunma işlevini yerine getirir. Yaratıcılığa inanmazlar. En yüksek değerleri ise düzen ve güvenliliktir. Kişiler arası ilişkilerde yakınlığı bir tehdit olarak algılarlar. Beceriklilik, tutumluluk, dikkatlilik, sabırlılık, soğukkanlılık, düzenlilik bu yönelmenin olumlu özelliklerini, cimrilik, kuşkuculuk, soğukluk, tembellik, durgunluk, hayal gücü zayıflığı ve saplantı oluş ise olumsuz özelliklerini oluşturmaktadır. Pazarlayıcı yönelme. Pazarlayıcı yönelme modern çağın gelişimiyle ortaya çıkmıştır. Bu kişiler kendilerini bir meta gibi görürler ve satış için gösterişli bir görünüm, sosyal pazarda geçerli olacak bir görünüş kazanmak için uğraşırlar. Fromm'a göre pazarlayıcı yönelme, kişilik pazarının ortaya çıkmasıyla birlikte hızlı bir gelişme göstermiştir. Çağımızda insanlar maddi başarı sağlamak için hizmet verdikleri kişilerin ya da işverenlerinin kişisel onaylarına bağımlıdırlar. Çünkü çağdaş toplumda başarı elde etmek için beceri ve verilen işi yerine getirme koşullarına sahip olmak yeterli olmamakta, birey aynı zamanda kişiliğini başka kişilerle yarıştırmak zorunda kalmaktadır. Başarı büyük ölçüde kişinin kendisini pazarda ne kadar iyi sattığına, kişiliği ile ilgili ne kadar iyi rol yaptığına, dış görünüşünün etkililiğine bağlıdır. Bu yönelmedeki kişiler için başarı, kendilerini nasıl paketledikleri, nasıl tanıttıkları ve ne şekilde pazarladıkları ile ilişkilidir. Böyle bir kişi yaşam ya da mutlulukla değil, yalnızca satılmayla elverişli olmakla ilgilenmektedir. Aile, eğitim, iş, bunların hepsi reklam aracıdır ve doğru olmalıdırlar. Kendilerini diğerlerinin arzuladıkları bir ürün gibi görürler ve kimse onları almazsa değersiz hisseder ve mutsuz olurlar. Pazarlayıcı tipin bir geçmişi ve geleceği yoktur ve kalıcı ilke ve değerlere sahip değildir. Diğer yönelmelere oranla daha az olumlu özelliğe sahiptirler. Çünkü temel olarak ne olursa olsun alınıp satılabilir olan özelliklerle dolmayı bekleyen boş kaplardır. Amaçlılık, açık fikirlilik, meraklılık, nüktecilik, hoşgörülü olmak bu yönelimin olumlu özelliklerini, fırsatçılık, tutarsızlık, ilkeler ve değerlerden yoksun olma, aşırı aktiflik, patavatsızlık, ayrım gözetme ve kayıtsızlık ise olumsuz özelliklerini oluşturmaktadır. Üretken yönelme. Üretken yönelmenin 3 boyutu vardır. Çalışma, sevgi ve akıl. Üretken insanlar olumlu özgürlüğe ve kendi potansiyellerini gerçekleştirmeye yöneldikleri için tüm karakter tiplerinin en sağlıklısıdırlar. İnsanın temel varoluşsal ikilemi olan bireyselliğini ve kendine özgünlüğünü yitirmeden diğerleri ve dünyayla bir olmayı çelişkisini çözebilmenin yegane yolu üretken etkinliktir. Çözüm ancak üretici çalışma, sevgi ve düşünce ile başarılabilir. Sağlıklı kimseler işlerini kendinin yaratıcı bir biçimde ifade etmenin bir aracı olarak görürler. Üretken yönelimdeki kişiler, diğerlerini sömürmek, kendilerini pazarlamak, diğerlerinden uzaklaşmak ya da gereksiz maddi şeyleri toplamak ve biriktirmek için çalışmazlar. Ne tembeldirler ne de kompulsif bir biçimde hareketlidirler. Çalışmayı yaşamın gerekliliklerini üretmenin bir aracı olarak ele alırlar. Üretken sevgi, daha önce sözünü ettiğimiz 4 nitelikte, parantez içerisinde ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgi, karakterizedir. Bu 4 özelliğe ek olarak sağlıklı insan aynı zamanda yaşamsever özelliklere de sahiptir. Yaşamsever kişiler, insanların, hayvanların, bitkilerin, fikirlerin ve kültürlerin yaşamını geliştirmeyi arzularlar. Bu kişiler hem kendilerinin hem de diğerlerinin gelişmesi ve büyümesini önemserler. Diğer insanlara güç kullanarak değil, sevgiyle, akılla ve örnek olarak etkilemeye çalışırlar. Fromm, kişinin kendisini ve diğerlerini sevmesinin birbirinden ayrılmaz olduğunu düşünür, ancak kişinin kendisini sevmesi önce gelmelidir. Her insan üretken sevgi kapasitesine sahiptir, ancak insanların birçoğu bunu başaramazlar, çünkü kendilerini sevemezler. Üretken düşünme de üretici sevgi ve çalışmadan ayrılamaz. Üretici düşünce kişinin diğer insanlara ve nesnelere karşı içten ilgisiyle motive olur. Sağlıklı kimseler kendilerini ve diğer insanları oldukları gibi görüp kabul ederler. Fromm'a göre sağlıklı insanlar bu 5 karakter yöneliminin bir kombinasyonuna sahiptirler. İnsanların sağlıklı olarak varlıklarını sürdürebilmeleri, ihtiyaç duydukları şeyleri diğer insanlardan almaya kabul etmelerini, uygun durumlarda bir şeyleri almalarını, sahip oldukları şeyleri korumalarına, bunları diğerleriyle değişmelerine ve üretken bir biçimde çalışmalarına, sevmelerine ve düşünmelerine bağlıdır. Eleştiriler ve değerlendirme. Fromm'un kuramı, sosyokültürel faktörlerin insanoğlunun gereksinimleriyle etkileşim halinde kişiliğine ölçüde biçimlendirdiğini göstermeyi amaçlayan bir kuramdır. Fromm'un içinde yaşadığı tarihsel dönem, günümüz insanının içinde yaşadığı toplumsal sistemin biçimlenişi açısından çok önemli değişimlere sahne olmuştur. Bu değişmeler toplumsal sistemde yol açtıkları değişmelere paralel olarak bu toplumsal sistemi oluşturan bireylerin de biçimlenmesine etki etmiştir. Birinci ve ikinci dünya savaşlarını, Rus devrimini ve ilerleyen yıllarda yozlaşmasını ve çöküşüne yol açacak gerileyişini, Nazizm yükselişini ve çöküşünü, Soğuk Savaşı ve nükleer silahlanmayı ve benzerini, kısacası 20. yüzyıl doğrudan gözlemleme şansı bulmuş olması, Fromm'un kuramında önemli bir etkiye sahiptir. Karakter yapısının bireyin parçası olduğu toplumsal yapının bir ürünü olduğu fikrine paralel olarak Fromm, sosyal ve ekonomik koşullarda yapılacak radikal değişimlerle hem toplumun hem de bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak bir toplum yaratmanın mümkün olduğu düşüncesini de öne sürmüştür. Çok fazla tartışılan ve eleştirilen düşüncelerinden biri de bu toplumsal reform önerisidir. Fromm'un kuramında öne sürdüğü fikirler, temel olarak bakar çalışmalarına ve kendi gözlemlerine dayanmaktadır. Fromm'un yazdıkları okuyucusunu eleştirel ve üretken bir biçimde düşünmeye sevk etse de, ne araştırmacılara ne de terapistlere doğrudan kullanabilecekleri pratik önermeler sunmaktadır. Bu nedenle Fromm, bilimsel nitelikli bir kuramcı olmaktan ziyade bir düşünür olarak değerlendirilebilir. Fromm'un kuramı, ampirik olarak sınanabilir önermeler içermemesi nedeniyle, haklı olarak bilimsel olmamakla eleştirilmektedir. Bu doğru olsa bile, kişiliği anlama ve açıklama yönündeki çabalar açısından tek yaklaşımın ampirik bilimsel çabalar olmadığı, felsefi içgörü ve spekülasyonların da bu yoldaki çabalara katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Ayrım sonu. Sayfa 131.